Ayrım 3, sayfa 49. Erel'den üstündür. Şehirli bir kodaman köyü ziyaret edeceğinden çevrenin bütün solcuları akın akın köye geliyordu. Töreni büyük meydanda yapmaya karar verdi Peppone. Kırmızılarla süslü geniş bir tahta kürsü koydurdu oraya. İçinde ses yükseltici elektronik araçlar bulunan 4 hoparlörlü kamyonlardan birini getirtti. Böylece pazar günü öğleden sonra hem büyük meydan hem de ona bitişik olan kilise meydanı tıklım tıklım doldu. Don Camillo tepesine attıracak bir şey görüp duymamak için kapıları sımsıkı kapayıp kilise deposuna çekildi. Orada uyuklarken Tanrı'nın gazabı gibi gümbür gümbür bir ses yerinden sıçrattı onu. "Yoldaşlar!" Sanki duvarlar erimiş yok olmuştu. Don Camillo öfkesini dindirmek için mihrabın önüne gitti. "O lanet hoparlörlerinden birini kiliseye yöneltmiş olmalılar," dedi. "Konut dokunulmazlığını bozmaktan başka bir şey değil bu." "Elden ne gelir Don Camillo?" diye karşılık verdi Hazreti İsa. "Teknik ilerliyor." Dereden tepeden konuşulduktan sonra konuşmacı sözü asıl noktaya getirdi. En aşırılardan biri olduğundan gözünü bile kırpmadan veriştirmeye başladı. "Kanunlara uymalıyız, uyacağız da, silaha sarılmak pahasına bile olsa, bütün halk düşmanlarını kurşuna dizmek pahasına da olsa." Don Camillo sabırsız bir at gibi eşiniyordu. "Efendimiz, bir kulak verin şuna."
"Duyuyorum Don Camillo, gereğinden bile fazla duyuyorum hatta."
"Madem öyle de neden bir yıldırım düşürmüyorsunuz şu güruhun ortasına?"
"Kanuna uyalım Don Camillo. Yanlış yolda olanların kafasına birer kurşun sıkarak gerçeği öğretmekse senin yöntemin, benim çarmıha gerilmemin ne yararı oldu?"
Don Camillo omuz silkti. "Siz haklısınız elbette. Elimizi kolumuzu bağlayıp çarmıha gerilmemizi beklemekten başka bir şey yapamayız biz."
Hazreti İsa gülümsedi. "Önce konuşup sonra düşünmektense önce düşün sonra konuş. O zaman ettiğin aptalca laflar yüzünden pişmanlık duymazsın."
Don Camillo başını önüne eğdi. Rüzgarın taşıyıp getirdiği hoparlörün sesi kiliseyi dolduruyor, gotik pencerelerin mavi sarı kırmızı camlarını titretiyordu. "Çarmıhın gölgesine sığınanlara gelince, karma karışık sözlerinin zehriyle işçi kütlelerinin arasına ayrılık tohumları ekmeye çalışan bu..." Don Camillo ağır bir bronz şamdanı kavrayıp bir gürz gibi havalarda savurarak kilisenin kapısına doğru yürüdü.
"Dur Don Camillo, meydan boşalıncaya kadar kiliseden dışarıya adım atmayacaksın."
Don Camillo şamdanı yerine koyarak karşılık verdi. "Ha, öyle olsun efendimiz, baş eğiyorum emrinize." Kilisenin içinde bir aşağı bir yukarı gidip geldikten sonra Hazreti İsa'nın önünde durdu. "Burada kilisenin içinde istediğimi yapabilirim ama, değil mi?"
"Elbette Don Camillo, burası senin kendi evin. Bir pencereye tırmanıp aşağıdaki halka ateş açmaktan başka ne istersen yapmakla serbestsin."
3 dakika sonra kilise kulesinin çan odasındaydı Don Camillo. Sevinç içinde zıplayıp sıçrayarak o zamana dek duyulmamış müthiş çan sesleriyle çınlatıyordu köyü. Konuşmacı sesini kesmek zorunda kaldı. Kürsüde arkasında durmakta olan yetkililere dönerek öfkeyle bağırdı. "Susturun şunu!" Peppone ciddi bir yüzle başını sallayarak karşılık verdi. "Çok doğru, susturmamız gerek. Ancak 2 yolu var bunun. Ya kulenin altına bir mayın yerleştirip havaya uçurmalı ya da ağır toplar getirip bombalamalıyız." Saçma sapan laflar etmemesini söyledi konuşmacı. Hiç kuşkusuz kulenin kapısından girip merdivenleri tırmanmak zor değildi. "İyi hoş ama," dedi Peppone soğukkanlılığını yitirmeden, "sahanlıktan sahanlığa tahta merdivenler dayanarak çıkılıyor. Bakın yoldaş, çan odasının penceresinden uzanan merdiven ayaklarını görüyor musunuz? Çanları çalan yukarı çıktıkça çekip almış merdivenleri. Üstelik en üst sahanlığı merdiven deliğini kapadığı için dünyayla ilişiğini kesmiş."
"Kulenin pencerelerini ateş etmeyi deneyebiliriz," dedi Smilso.
"Elbette," diye doğruladı Peppone. "Yalnız şu var ki ilk atışta vurmamız gerek onu. Yoksa o da ateş etmeye başlarsa derde girer başımız." Çanlar bir an sustu. Konuşmacı söze girişti yeniden. Don Camillo'nun uygun bulmadığı bir şey söyleyinceye dek işler yolunda gitti. Çan çalarak sözünü kesiyordu Don Camillo. Konuşmacı böyle bir laf etmeye kalkıştıkça. Dokunaklı, yurtseverce bir konuşma yapmış oldu bu yüzden adam. Korkunç çanlar da onu selamladı buna karşılık. O gece Don Camillo ile karşılaşan Peppone,
Ayağını denk al Don Camillo dedi. Bu yaptıkların yanına kalmaz.
Don Camillo soğukkanlılıkla karşılık verdi.
Kötü bir şey yapmadım ki. Siz borunuzu öttürürken biz de çamlarımızı çaldık. İşte demokrasi dedikleri budur yoldaş. Yalnız birimize izin verilseydi o zaman diktatörlük olurdu.
Peppone ses çıkarmadı ama bir sabah uyanan Don Camillo bir de ne görsün? Bir atlı karınca, bir salıncak, üç nişan atma yeri, bir dönme dolap, daha neler de neler. Bütün bunlar kilise meydanını ana meydandan ayıran sınırın yarım metre ötesine kurulmuştu. Luna Park'ın sahipleri belediye başkanının imzaladığı izin kağıtlarını gösterince Don Camillo ağzını bile açmadan papaz evine döndü. O gece kıyamet koptu meydanda. Laternalar, hoparlörler, tüfek patlamaları, bağırış çığırışlar, şarkılar, çanlar, ıslıklar, çığlıklar, böğürmeler. Don Camillo Hazreti İsa'ya bu durumdan yakındı.
Tanrı'nın evine karşı saygısızlık ediyorlar.
Namussuzca ya da rezilce bir şey yaptıkları var mı diye sordu Hazreti İsa.
Hayır, atlı karıncalar, salıncaklar, küçük motosikletler falan, çocuk eğlenceleri işte.
Ne yapalım, demokrasi var.
Ya bu kulak tırmalayıcı gürültü?
Kanunlara uygun olması şartıyla gürültü de demokrasi gereğidir. Kilisenin dışına belediye başkanı karışır oğlum.
Kiliseden 30 metre kadar önde bulunan papaz evinin bir yanı meydana bitişikti. Pencerelerinden birinin tam altına tuhaf bir alet dikmişlerdi. Onu görür görmez meraklandı Don Camillo. Hemen hemen bir metre uzunluğunda bir direğin ucuna deriyle kaplı, mantar biçiminde bir başlık oturtmuşlardı. Onun arkasındaki ince uzun bir direğe de üstünde birden bine kadar sayıların sıralandığı bir kadran takılmıştı. Mantara bir yumruk indirilince kadran yumruğun gücünü gösteriyordu. Don Camillo pancurların çatlakları da gözünü uydurarak oyunu seyredip eğlenmeye başladı. Gece saat 11'e kadar elde edilen en yüksek sayı 750 olmuştu. Patates çuvalı büyüklüğünde yumrukları olan Grettis'in çobanı Buddy ile elde etmişti bunu. Birdenbire Peppone ortaya çıktı. Çevresini çömezleri sarmıştı.
Herkes haydi Peppone göster kendini diye bağırışarak oraya koşmaya başladı.
Peppone ceketini çıkarıp kollarını sıvadı, makinenin karşısına dikildi. Sıkılmış yumruğuyla uzaklığı ayarladı. Herkes susmuştu. Don Camillo'nun bile güm güm atıyordu yüreği. Peppone yumruğunu kaldırıp mantara vurdu.
950 diye haykırdı makinenin sahibi. Şimdiye dek bir kişi yapabilmişti bu dereceyi. O da Cenovalı bir liman hamalıydı.
Halk coşmuş bağırıyordu. Peppone ceketini giydi, başını kaldırıp Don Camillo'nun arkasına gizlendiği kapalı pencereye baktı.
''Kim ilgileniyorsa dinlesin.'' diye haykırdı. ''950'lik bir yumruk şakaya gelmez.''
Herkes papaz evinin penceresine bakıp güldü. Don Camillo ayakları titreyerek gidip yattı. Ertesi gece yerini almıştı gene. Pencereden dışarıyı gözetleyerek saatin 11 olmasını sabırsızlıkla bekledi. Peppone bir kez daha ortaya çıktı. Adamları da çevresindeydi. Ceketini çıkarıp kollarını sıvadıktan sonra mantara müthiş bir yumruk indirdi.
951 diye haykırdı kalabalık.
Bir kez daha gözlerini Don Camillo'nun penceresine dikip gülüştüler. Peppone de yukarıya baktı yüksek sesle.
Kim ilgileniyorsa dinlesin dedi. 951'lik bir yumruk şakaya gelmez.
Ateşi yükselen Don Camillo yatağına yattı. Ertesi gün Hazreti İsa'nın önünde diz çöktü içini çekerek
''Efendimiz dedi uçurumun kıyısına dek sürüklendim.''
''Metin ol, dayan Don Camillo.''
O gece dar ağacına gider gibi penceredeki gözetleme yerine gitti Don Camillo. Peppone'nin yiğitliğinin öyküsü bir yangın gibi köyden köye yayıldığından bütün çevre halkı gösterisini seyretmeye gelmişti. Peppone görünür görünmez bir fısıltı dolaştı ağızlarda.
''Geliyor işte.''
Peppone alaylı alaylı yukarıya bir göz atarak ceketini çıkardı, yumruğunu kaldırdı. Çıt çıkmıyordu meydanda.
952!
Sanki penceresine 1 milyon gözün dikildiğini gören Don Camillo kendini kaybetti. Odadan dışarıya fırladı.
Peppone kim ilgi?
Diye konuşmaya girişecekti ki lafı ağzında kaldı. Don Camillo gelip karşısına dikilmişti. Önce sesler yükseldi kalabalıktan sonra birdenbire herkes sustu. Don Camillo göğsünü gerdi, sağlamca yere bastı ayaklarını, şapkasını bir yana fırlatıp haç çıkardıktan sonra korkunç yumruğunu var gücüyle indirdi.
''Bin!'' diye haykırdı kalabalık. ''Kim ilgileniyorsa dinlesin.'' dedi Don Camillo. ''Binlik bir yumruk şakaya gelmez.''
Peppone sarardıkça sarardı. Çömezleri öfkeyle hayal kırıklığı arasında bocalayarak kuşkulu kuşkulu ona bakıyorlardı. Sevinç içinde gülüşüyordu öbür seyirciler. Peppone bakışlarını Don Camillo'nun gözlerine dikerek ceketini çıkardı yeniden. Makinenin önüne yaklaşıp yumruğunu kaldırdı.
''Ey Hazreti İsa!'' dedi Don Camillo çabuk çabuk.
Peppone'nin yumruğu indi. ''Bin!'' diye haykırdı kalabalık. Peppone'nin destekçilerinin yüzü güldü.
''Bine gelip dayanan her vuruş dehşetli sayılır.'' dedi Smilso. ''Bu işi burada bırakalım.''
Don Camillo ile Peppone ayrı ayrı yönlere doğru uzaklaştılar kabararak. Mihraptaki çarmıhın önünde diz çöken Don Camillo,
''Efendimiz'' dedi, ''şükürler olsun size, korkudan ödüm patladı.''
''Binlik bir vuruş yapamayacağından mı korktun?''
''Hayır, o inatçı sersemin bine ulaşamayacağından korktum. Kendimin değil, vicdan azabı çekerdim yoksa.''
''Bunu biliyordum, iyi oldu yardımına koştuğum.'' dedi Hazreti İsa gülümseyerek. ''Dahası da var, Peppone seni karşısında görünce ya 952'ye ulaşamazsan diye öyle korktu ki yüreğine iniyordu az kalsın.'' Arada sırada kuşkucu bir havaya bürünmeyi seven Don Camillo,
olabilir diye karşılık verdi yalnız.
Suç ve Ceza. Don Camillo Paskalya sabahı evden çıkarken kapısının eşiğinde kırmızı ipek kurdelelerle güzelce sarılmış dev bir yumurta buldu. Çikolatadan yapılmışa benzeyen bu korkunç yumurtayı yakından inceleyince çıkıntıları kesilip tatlı bir kahverengiye boyanmış 100 kiloluk bir bomba olduğunu anladı. Savaş Don Camillo'nun köyüne uğramadan geçmemiş, uçaklar birkaç kez gelip bombalamışlardı çevreyi. Hep de alçaktan uçtukları için bombaların bir kısmı patlamamış, toprağın üstünde ya da yarı yarıya yere gömülmüş olarak kalmışlardı. Savaş bittikten sonra bir yerlerden gelen iki mühendis yapılardan uzakta bulunan bombaları patlatmış, öbürlerinin tapalarını sökmüş, sonra da toplayıp götürmüşlerdi. Eski bir değirmene düşen bir bomba çatıyı yıkıp ana kirişle duvarın arasına saplanıp kalmıştı. Yapıda kimse oturmadı, hem de tapası sökülen bomba artık tehlikeli olmadığından orada bırakmışlardı onu. Bilinmeyen ellerin Paskalya yumurtasına dönüştürdüğü işte bu bombaydı. Söz gelişi bilinmeyen diyoruz. Çünkü hem yumurtaya eklenen bir karta Paskalyanız kutlu olsun yazılmıştı, hem de kızıl kurdele vardı ortada. İşlerini iyi ayarlamışlardı doğrusu. Don Camillo gözlerini yumurtadan ayırınca meydanın tıklım tıklım dolu olduğunu gördü. Alçak herifler Don Camillo'nun allak bullak durumunu seyredip eğlenmek için sözleşmişlerdi gizliden. Canı sıkılan Don Camillo bir tekme salladı yumurtaya ama yerinden bile kımıldatamadı.
''Oldukça ağıra benziyor.'' diye bağırdı birisi. ''Bomba kaldırma birliğini çağırmalı.'' dedi başka bir ses. ''Taklit etsen, kendiliğinden yürüyüp gider belki.'' diye seslendi bir üçüncüsü.
Don Camillo sarardı, dizleri titremeye başladı. Eğilip iri elleriyle iki ucundan kavradı bombayı. Ortalığı bir ölüm sessizliği çöktü. Kalabalık soluğunu tutarak gözlerini Don Camillo'ya dikti. Bakışlarında korkuya benzer bir anlam vardı. ''Efendimiz!'' diye fısıldadı Don Camillo umutsuzca. Soğukkanlı bir ses duyuldu yüksek mihraptan. ''Haydi hop Don Camillo!'' O iri gövdesinin kemikleri çatırdadı. Elindeki koskocaman demir kütlesiyle birlikte ağır ağır heybetle doğruldu Don Camillo. Bir an dikilip halkı süzdükten sonra yürümeye başladı. Her adımı bir ton ağırlığındaymış gibi basıyordu yere. Kilise meydanını geçti. Tıpkı kader gibi yavaş ve amansız adımlarla büyük meydanı da aştı. Kalabalık şaşkınlık içinde çıt çıkarmadan izliyordu onu. Meydanın öbür ucundaki parti merkezine ulaşınca durdu. Kalabalık da durdu onunla birlikte. ''Aman ya İsa!'' diye fısıldadı Don Camillo umutsuzca. Uzakta kalan büyük mihraptan oldukça endişeli bir ses karşılık verdi. ''Haydi hop Don Camillo!'' Don Camillo bütün gücünü toplayıp o büyük ağırlığı göğsüne dek yükseltti. Kalabalığın artık iyice korkmuş bakışları altında ikinci bir çabayla yavaş yavaş kaldırmaya başladı bombayı. Kolları sonuna dek gerilip bomba başının üstüne yükselince bir an durdu. Fırlatıp attı sonra. Parti merkezinin kapısının önüne düşmüştü bomba. Kalabalığa baktı Don Camillo.
''Alsın malını geriye, kim göndersiyle.'' dedi yüksek sesle. ''Paskalya E ile değil A ile yazılır. Düzeltip de yeniden göndersin.''
Kalabalık iki yana açıldı. Kabara kabara papaz evine döndü Don Camillo. Peppe ona yeniden göndermedi bombayı. İki yardımcıyla birlikte bir arabaya yükledi, köyün uzağındaki kullanılmayan bir taş ocağına götürüp attı. bayır aşağı yuvarlanan bomba bir ağaç gövdesine çarpıp dimdik kaldı yarı yolda. 3 gün sonra taş ocağına yolu düşen bir keçi, o ağaç gövdesinin dibinde gördüğü güzel otları yemeye çalışırken bombaya dokundu. Aşağıya doğru yuvarlanan bomba birkaç metre gidip bir taşa çarpınca dehşetli bir gümbürtüyle patladı. Köy epeyce uzakta olduğu halde 30 kadar evin camları kırıldı. Hemen soluk soluğa papaz evine koştu Peppone. Don Camillo yukarıya çıkıyordu. ''Bir düşünsene'' diye inledi Peppone. ''Bütün bir geceyi bombanın denge kanatçıklarını sökmek için çekiç sallayarak geçirdim.''
''Sen de bir düşünsene'' diye sızlandı Don Camillo. Ama meydanın o günkü durumu gözlerinin önüne gelince sözünü bitirecek gücü bulamadı.
''Ben yatmaya gidiyorum'' dedi Peppone derin derin soluyarak.
''Ben de öyle yapacaktım zaten'' dedi Don Camillo. O da derin derin soluyordu.
Büyük mihraptaki çarmıha gerili İsa'yı yatak odasına götürdü.
''Sizi rahatsız ettiysem bağışlayın beni efendimiz'' diye mırıldandı ateşi gittikçe yükselen Don Camillo. ''Hem bütün köy adına teşekkür ederim size.''
''Bir şey değil Don Camillo, bir şey değil'' dedi Hazreti İsa gülümseyerek. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir sabah dışarıya çıkan Don Camillo bir de ne görsün, birisi yarım metre boyunda kırmızı harflerle Don Hamalo yazmamış mı papaz evinin bembeyaz duvarına. Hiç kuşkusuz Don Camillo'nun birkaç gün önceki kaba dayılığına laf dokunduruyorlardı hamala benzeterek. Eline bir kova beyaz badanayla büyük bir fırça alıp yazının üstünü kapamaya çalıştı. Ne var ki yazı kırmızı anilin boyasıyla yazılmış olduğundan beyaz badana harflerin daha beter sırıtmasından başka bir şeye yaramıyordu. Çaresiz tek tek kazımaya girişti. Yarım gün uğraştı böylece. Olanları anlatmak için kiliseye gittiğinde üstü başı bir değirmenci gibi bembeyazdı. Kafasının içinde ise karanlık düşünceler dolanıyordu.
''Ah şu işi yapanı bir bulabilsem, eşek sudan gelinceye kadar sopa atacağım.''
''Böyle acıklı konuşma Don Camillo'' dedi Hazreti İsa. ''Çocukça bir şakaydı bu. Gerçek bir aşağılama sayılmaz ne de olsa.'' Don Camillo direndi.
''Bir papaza hamal denilmesini uygun buluyor musunuz? Öyle bir takma at ki bu, halk bir tutarsa ölünceye dek kurtulamam.''
Hazreti İsa gülümseyerek avutmaya çalıştı. ''Geniş omuzlarım var Don Camillo. Benimkiler hiç de böyle değilken kimseyi dövmeye kalkışmadan taşıdım açığı.'' Don Camillo Hazreti İsa'ya hak verdi. Gel gelelim bunu yeterli bulmadığından o gece yatağına girmeyip uygun bir yerde pusuya yattı. Sabırla bekledi, bekledi. Sabaha karşı saat 2'ye doğru biri belirdi kilise meydanında. Elindeki kovayı yere bırakıp özenle işe girişti adam. Daha D harfini bile yazmasına kalmadan kovayı başına geçiriverdi Don Camillo. Poposuna indirdiği dehşetli bir tekmeyle de yolcu etti adamı. Anilin, Allah'ın belası bir boyadır. Peppone'nin en değerli adamlarından biri olan Gigotto, kırmızı boyayla vaftiz edilince 3 gün evine kapanıp aklına gelen her türlü bileşimle yüzünü durmamacasına ovduktan sonra çaresiz dışarıya çıkıp işine gitmek zorunda kaldı. Olay ağızdan ağıza yayılmıştı çoktan. Herkes merhaba Kızılderili diye selamlıyordu Gigotto'yu. Takma at takılmıştı bir kez artık. Don Camillo da yangına körükle gitmekten geri kalmıyordu. Gel gelelim bir gün doktoru ziyaretten dönünce evinin kapı tokmağının kırmızı boyayla sıvandığını çok geç fark etti. Ağzını bile açmadan doğru tavernaya gidip Gigotto'yu aradı. Onu bulur bulmaz bir fili bile kör edebilecek şiddetle bir vuruşla kapı tokmağından eline bulaşan boyaları adamın yüzüne sıvadı. Olay birden politik bir yüze büründü. Kendi partisinden 6 kişi Gigotto'yu destekleyince Don Camillo eline geçirdiği bir sırayla kendini korumak zorunda kaldı. Sıranın karşısında bozguna uğrayan 6 kişi öfkelerinden kuduruyordu. Bir bağırış çığırıştır gidiyordu tavernada. O gece bilinmeyen biri papaz evinin kapısına bir donanma fişeği fırlatarak Don Camillo'ya serenat yaptı. Halk gittikçe kaygılanıyordu. Biraz, biraz daha derken iş kötüye varacaktı. Bu yüzden güzel bir sabah piskoposla görüşmek üzere acele şehre çağrıldı Don Camillo. Piskopos yaşlıydı, beli bükülmüştü. Don Camillo'nun yüzüne bakabilmek için iyice başını kaldırması gerekiyordu.
''Don Camillo'' dedi, ''görüyorum ki sağlığın pek iyi değil. Güzel bir dağ köyünde birkaç ay kalmalısın. Evet, evet, Punta Rossa'daki papaz geçenlerde öldü. Böylece bir taşla 2 kuş vurmuş olacağız. Hem o kilise bölgesini düzene sokarsın, hem de sağlığına kavuşursun yeniden.''
Sonra gül gibi taptaze geri dönersin. Yerine Don Pietro adında genç bir papaz bakacak. Sana bir zararı dokunmaz. Memnun oldun mu bundan Don Camillo?
Hayır efendimiz, ama dilediğiniz zaman yola çıkarım hemen.
Aferin diye karşılık verdi piskopos. Kendi isteğine uymayan dileklerime tartışmasız boyun eğdiğin için daha bir değer kazanıyor disiplinli davranışın.
Efendimiz, bölgem halkı korktuğum için kaçtığım ileri sürerse üzülmez misiniz?
Hayır, dedi yaşlı adam gülümseyerek. Yeryüzünde Don Camillo'nun korktuğunu aklından geçirecek tek kişi bile yoktur. Yolun açık olsun Don Camillo, sıralara elini sürme yalnız, Hristiyanlık tartışmasında işi yok onların.
Haber çabucak yayılıverdi köye. Peppone özel bir toplantıda adamlarına Don Camillo gidiyor diye açıkladı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ köyüne atanmış. Yarın öğleden sonra saat 3'te yola çıkıyor.
Yaşasın diye haykırdı toplantıdakiler hep birlikte. Gebersin orada.
İyi düşünecek olursak en iyisi buydu dedi Peppone. Kendisini hem kral hem de papa gibi görmeye başlamıştı. Burada kalsaydı esaslı bir sopa çekmek zorunda kalacaktık. Defolup gittiği için o zahmetten de kurtulduk.
Sokak köpeği gibi kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp kös kös gitsin diye bağırdı Brusco. Bütün köye iyice anlatın. Saat 3 ile 3:30 arasında kilise meydanında görülenlerin başı belaya girer.
Ayrılık saati gelip çattı. Don Camillo mihraptaki Hazreti İsa'ya Allah'a ısmarladık demeye gitti.
Ah, sizi de beraber götürebilseydim dedi içini çekerek.
Üzülme diye karşılık verdi Hazreti İsa. Seninle birlikte geliyor sayılırım.
Sürgüne gönderilmeyi hak edecek kadar fena bir şey yaptın mı gerçekten diye sordu Don Camillo.
Evet, gene içini çekti Don Camillo.
Demek herkes bana karşı.
Evet herkes diye karşılık verdi Hazreti İsa. Hatta Don Camillo bile yaptığını uygun bulmuyor.
Çok doğru dedi Don Camillo. Kendimi tokatlayabilirim.
Ellerin rahat dursun Don Camillo. İyi yolculuklar. Bir şehirde korku halkın ancak yarısını etkileyebilir. Ama bir köyde hepsini. Onun için ıpıssızdı yollar. Don Camillo trene binip bir ağaç kübesinin arkasından görünen kilise kulesine bakınca içine derin bir acı çöktü.
Bir köpek bile gelmedi beni uğurlamaya dedi içini çekerek. Besbelli görevimi başaramamışım. Hem de 5 para etmez bir adammışım demek ki.
Dilenci vapuru gibi her istasyonda duran bir trendi bindi. Don Camillo'nun köyünden 5-6 kilometre uzaktaki 4 evlik Boşetto'da bile durdu. Birdenbire kompartımanına dolanlar pencereye sürüklediler Don Camillo'yu. Kendisini alkışlayan, çiçek atan bir insan denizi buldu karşısında. Strada Lunga'la bir çiftlik kahyası durumu açıkladı. Peppone'nin adamları sizi uğurlamaya kalkışacak olanları döveceklerini söylemişlerdi. Başımız derde girmeden size güle güle diyebilmek için buraya geldik işte.
Don Camillo şaşırıp kalmıştı, kulakları vınlıyordu. Tren kalktığında kompartıman çiçekler, şişeler, çıkınlar boy boy paketlerle tıklım tıklım dolmuştu.
Ayakları bağlı tavuklar yukarıdaki bagaj raflarında hep birlikte gıdaklayarak yakınıyorlardı. Gene de içine batan bir şey vardı Don Camillo'nun.
Ya ötekiler diye düşünüyordu. Böyle bir iş yaptıklarına göre kim bilir ne kadar nefret ediyorlardır benden. Beni köyden atmak bile yetmemiş onlara.
15 dakika sonra tren kasabanın son köyü olan Bosco Planche'de durdu. Kendisine seslendiklerini duydu Don Camillo. Pencereye yaklaşınca belediye başkanı Peppone ile bütün cuntasını gördü karşısında. Belediye başkanı Peppone bir konuşma yaptı.
Kasaba topraklarından ayrılmanızdan önce halkımızın selamlarını ve bir an önce iyileşerek dinsel görevinizin başına dönmenizi dilediklerini size ulaştırmayı uygun bulduk.
Sonra tren yavaş yavaş kalkarken Peppone şapkasını çıkarıp yerlere kadar eğilerek selam verdi. Don Camillo da şapkasını çıkardı. Risorgimento anıtını andıran bir havaya bürünüp kımıldamadan durdu pencerede. Kartpostal resimlerine benzeyen Punta Rossa'daki kilise dağın tam tepesine yapılmıştı. Don Camillo oraya ulaşınca çam kokulu havayı ciğerlerine doldurup memnun memnun söylendi.
Birazcık dinlenme gerçekten iyi gelecek bana. Çabucak dinsel görevimin başına dönebileceğim.
Bunları ciddi ciddi söylemişti. Dinsel görev lafı onun için Cicero'nun bütün söylevlerinden daha değerliydi çünkü.